Sekizinci ayrım.
Ak fincana düşmüş kara fallarda bahar. Göz nurlarının sindiği şallarda bahar. Güç sancısı girmiş denilen bahçedeyiz. Baktım tepeden tırnağa dallarda bahar. Ankara Ekspresi Haydarpaşa garına girdi. İstanbul aydınlık fakat sancılı bir Eylül sabahına uyanmış ve öylesine donup kalmıştı. Yolcular telaşlı adımlarla Eminönü vapuruna yetişmeye çalışıyorlardı. Gar polisleri ikinci perona giden yolları tuttular. Demokrat Parti'nin itibarlı mebusları sabah mahmurluğunun sindiği yorgun yüzleriyle son vagondan indiler. Dün mecliste bir fırtına esmiş, Menderes kürsüde asabi tavırlar içinde adeta kükremişti. Türkiye'yi bir avuç insandan ibaret Osmanlı kalıntısı sananlar yakında günlerini görecektir. Dümdüz taranmış saçları kendi yarattığı fırtınada dağılmış, kaşlarının arası küçük sinir damarlarıyla terlemişti. Makedonyalı İskender'i andıran el kol hareketleriyle bu fırtınayı arttırmış, bakışlarını sertleştirerek karşısına çıkan herkesi savurmuştu. Ankara'yı bir güç sancısı basmıştı. Bu sancı Menderes'in dumanlı başında yayla serinliği gibi önceleri hoşa giden, sonra ağır ürpermelerle bütün vücudunu sızlatan acıya dönmüştü. Menderes elindeki notları itaati hazır bir mebus kadrosuna doğru fırlatmış ve son vurucu darbeyi kullanmıştı. Hiç kimse 500 yıllık müsamahanın bir gün kükremeyeceğinden emin olamaz. Mebuslar bütün geceyi Menderes'in bu hiddetinin yersiz ve endişe verici tefsirlere yol açacağı korkusuyla geçirmiş. Ancak hiçbiri bir cesaret gösterip bu rahatsızlığı dile getirememişti. Salomon Adato bir iki kadehten sonra hüzünlü bir Anadolu türküsü gibi açılmıştı. İstanbul'un bir zamanlar şöhretli avukatı Celal Bey şimdi karşısında devletin bakanı olarak oturuyordu. Uzun yıllar çeşitli ticaret ilişkilerinde hukuk bilgisinden yararlandığı bu ağrılı aşiret çocuğu, siyaset hayatında ani fakat etkili bir çıkışla Demokrat Parti yönetiminin üst katlarına yükselmişti. Salomon Adato, temkinli bir akşamcı temposuyla rakısını içen Celal Bey'in bütün olaylardan ve gelişmelerden habersiz olabileceğine ihtimal vermiyordu. Celal Bey, sizinle hukukumuz çok eskilere dayanır. Mesleğe yeni başladığınız yıllarda sizdeki cevheri keşfedenlerden biriyim. Bunu hep bir iftihar gibi taşıdım. Katiyen yanılmamak iddiasında olmak istemem. Beyefendi dün mecliste çılgına çeviren neydi? Size itimadım büyüktür. Lütfen bana meselenin aslını anlatınız. Celal Bey işin aslını bilmiyordu. Bilmiyor gibi görünmek ya da bunu açıkça ifade etmek kendisiyle ilgili olarak zihinlerde yerleşmiş kanaatlerin birden değişmesine ve kısa sürede gözden düşmesine sebep olabilirdi. İşi geçiştirecek birkaç cümle bulması yeterli değildi. Karşısındaki adam İstanbul azınlık ahlakını yakından tanımış bir kül yutmaz olarak bu kaçamak cevaptan istediği manayı çıkarıp nazik bir dille teşekkür ettikten sonra Celal yardımcı sanıldığı kadar siyasette müessir değilmiş hükmüne varabilirdi. Böyle bir hükmün neticelerini tahmin etmek bile Celal Bey'i terli sıkıntılara sokuyordu. Açık bir cevap vermekle bu tecrübeli Yahudi'yi kendi tarafına çekebileceğini düşünmüş, arkasından soracağı suallerle belki bir farklı hissiyat ve düşünce içinde olan bir azınlık lisanı dinlemiş olacaktı. Sizi temin ederim ki Bay Adato, ne bir malumatım var ne de fikir yürütecek takatim kaldı. Bazen herkesi şaşırtan mükemmellikte bir zihne en açık hakikati anlatmakta zorluk çekiyoruz. Celal Bey aylardır sıkıntı içindeydi. Mensup olduğu felsefeye aykırı düşmeyi göze alarak samimi bir kanaat belirtmeyi tercih etti. Hayatı hep kendi talihindeki ölçülerde yaşamış insanları başka bir dünyanın mizacına koyamıyoruz. Bütün mesele bu. Salomon Adato, bileği öyle kolay bükülecek cinsten değildi. Aldanmış görünmek bugüne kadar yarattığı itibarını sarsabilirdi. Celal Bey'e hürmeti vardı ama kendisine de hürmet etmesini bilerek yetiştirilmişti. Kapatalım bu bahsi Celal Bey. Lakin ikimiz de biliyoruz ki böyle hiddetli anlarda insanları zevklendiren kader bir gün fevkalade cilveli bir fermanla karşımıza çıkabilir. Allah bizi o günden esirgesin. Her ikisi de sabaha kadar daracık vagon yatağında kıvranıp durdu. İkisi de yüreğinde allı pullu kıyafetlerle bekleyen İstanbul'a Ankara'nın henüz sıfatlarını tam veremedikleri güç sancısını getiriyorlardı. Celal Bey'in yüzü şenlendi. Coşkun bir güzelliğin ve temkinli teşhirin çehresi karşısındaydı. Sabırlı bir kadın hasretiyle gülüyordu. Kollarını ardına kadar açıp kucakladı. Seni nasıl özledim bilemezsin harika. Harika Hanım, sabahın erken saatinde eşini karşılamak için gara gelmişti. Saçlarını toplamış ve ensesinin üzerinde küçük bir topuz yapmıştı. Ön tarafta küçük bukleler iri ve geniş alnının beyazlığına dökülmüştü. Çıkık elmacık kemikleri bu beyazlığa bir aşikar pembelik katmıştı. İri ve dolgun dudaklar özenle boyanmış ve bir davetkar gülüşe hazırlanmıştı. Sabah serinliğini göğsüne çeken derin bir teneffüsle sarıldı. Ben de seni çok özledim. Demokrat mebusları büyük adaya götürecek motor iskelede hazırdı. Anadolu Kulübü'nde verilecek partiye davet edilmiş İstanbul Demokratları motorda meclisin göz bebeklerini bekliyordu. Harika Hanım, gözyaşları içinde seyredip meraklandığı bir mazinin kahramanını yakından tanımak istemiş ve heyecanlı bir dille Cahide Hanım'ı bir akşam hengamesine davet etmişti. Yağmur altında sevgilisini cepheye yollayan komitacı dulu rolüyle Cahide Hanım, beklenen şarkıda oğluna kabiliyet ve cesaret telkin eden annenin şefkatinden çok, hala alımlı bakışları ve kendinden emin kadın tavrıyla yeniden İstanbul'un gözdesi olmuştu. Motorun en köşe koltuğuna oturmuş, yelpaze mecmuasının kapağındaki resmine bakarak eski lezzetli günlerini hatırlamaktaydı. Mithat Perin'le Ali İpar, değişen İstanbul terbiyesinin ayıplarını tartışan bir üslupla mesut insan manzaraları sergiliyordu. Ali İpar, lacivert yeleği içindeki yosun yeşili gömleğinin cebindeki sigarasını çıkardı, bir tane Cahide Hanım'a sundu, bir tane de Mithat Bey'e ikram etti. Cahide Hanım'ın kimseyi adam yerine koymayan sessizliğinde muhtaç bir kadının hüsranını gizleyişi fark ediliyordu. Ali İpar, top sakalının aklaşmaya yüz tutmuş kıllarını karıştırırken sesini yükseltti. Mithat Beyciğim, bir vesileyle lütfen beyefendiye intikal ettirin. Artık adayı eski haysiyetine kavuşturmak günü geldi. Eski sahiplerine aleyhtar olduğum zannedilmesin. Sadece dikkatinizi bir noktaya çekmek istiyorum. Balat'ın kule dibinin palazlananları gözünü adaya dikmiştir. Mebuslar motora kadar polis refakatinde geldiler. Salomon Adato şapkasını çıkardı ve arkadaşlarını selamlayarak iyi tatiller diledi. Gözleri Celal Bey'in üzerinde yoğunlaştı. Gidince biraz uyuyun Celal Bey. Dün gece sabaha kadar kıvranıp durduğunuza o kadar eminim ki. Celal Bey Harika Hanım'ın kolundan ayrılıp yaklaştı. Salomon Adato'nun bu sistemli tavsiyesinde kelli felli bir adamın tecrübesinin yattığını biliyordu. Ortak edilmek istendiği korkunun yükünü eşit paylaşmak arzusundaydı. İkbal vakitlerinde bazı vicdanların mesuliyetlerini tam manasıyla idrak edemediklerini çok gördüm. Bu bir yanlış anlama da olabilir. Lütfen bir fırsat daha arayalım ve Ankara'ya dönünce birlikte beyefendiyi ziyaret edelim. Endişelerinizin yersiz olduğunu göreceğinizden eminim. Salomon Adato vapurun küpeştesindeki sıralardan birine oturdu. Günlük gazetesini açtı. Manşet, dünyadan haberi olmayan bir genç gazetecinin toyluk heyecanını aksettiriyordu. İri siyah harflerde bu heyecan, daha şimdiden kararmış ayıbını sergileyecek kadar çığırından çıkmıştı. Menderes ağızlarının payını verdi. Anadolu Kulübü'nün motoru hızla yanlarından geçti. Harika Hanım'ın saçları ensesindeki topuzundan kurtulmuş ve İstanbul'a doğru uçuşan bir harman sonu kokusunu bırakmaya başlamıştı. Beyaz yalıların balkonlarında yorgun yazın tenhada kalmış hasreti hissediliyordu. Mısır terbiyesinde yetişmiş saray kalıntısı prenses eskileriyle Osmanlı zamparalarının dolaştığı dilde bir yalnızlık hissi vardı. Bordo yelekli, altın köstekli, bastonlu görgünün çocukları, yeni açılmış Hilton'un akşam çaylarında Adnan Bey'in gönül macerasını halden anlayan bir hasetle tartışıyordu. Azınlık mahallelerinde Müslüman evleri bir halvethaneye benzer. Tevekkül, tecelli, hulul orada her duygunun, her düşüncenin hatta her eşyanın dokusuna işlemiştir. Burada nurun rengi yoktur. Aksettiği her aynada bir başka çehreye bürünür. Bazen bir kemalin eşiğine, bazen bir visalin ehline benzer. İnsanlar kendi halinden çok başkalarıyla meşgul olmayı bir hayat tarzına dönüştürmüş, her cihete yönelecek bir vahdet terbiyesi kazanmıştır. Günahların yargılanmasından bıkmış bu terbiyenin ilhamında zan ve tahmin değil, sadece çare aranır. İster türbelerde, ister kilise mihraplarında olsun, yakılan her mumun duasında mahallenin ortak kaderi eritilir. Madame Rea, iki gündür evinde misafir ettiği Esther'e karşı daha ilk gördüğünde bir sıcaklık duymuş, ancak sonucunu tam kestiremediği alakanın sahibine karşı mesafeli kalmayı tercih etmişti. Birbirlerini sınayan ilk günlerin ürkekliğini önce Esther fark etti. Sabah erkenden kalkıp tepebaşı fırınlarından sıcak poğaçalar almış, hazırladığı kahvaltı masası için yukarı kata çıkıp nazik bir dille davet etmişti. ''Bizimle kahvaltı etmenizi ricaya geldim madam. Doktor henüz uyuyor ama siz gelinceye kadar onu hazırlarım.'' Madame Rea misafirini akşam çayı içmek için Alp Oteli'ne götürmüş ve biraz hava almasını istemişti. Esther suskundu. Devamlı eziyetler içinde tükenmiş gibi bitkindi. Yukarı odalarda yaşadığı hatıraların zinciri boğazına dolanmış, nefesini kesmişti. Madame Rea'nın bilmediği bir hikayenin mekanında geçmişin ayıbını sanki bütün vücudunda hissediyordu. Mutlaka bir yol bulup bu hissiyatı Madame Rea'ya anlatmayı kafaya koymuştu. ''Madame, bu otelin odalarında bir başka dünyayı yaşadığımı bilmenizi isterim. Sizden hiçbir şeyi saklayamam. Utanacak bir hayatım olsa bile ayıplanacak karakterim yoktur.'' Madame Rea, Esther'in anlattıklarıyla hiç ilgisi olmayan bir konuya girdi. ''Şu Haliç'in kıyılarına bakınız. Ne kadar ahenkli bir sosyolojinin hüküm sürdüğünü hemen anlarsınız. Aslında çok yönlü duyguların, düşüncelerin kendini hemen belli edeceği sanılır ama bu doğru değildir. Sabır, dikkat ve itina isteyen bir ahlakınız yoksa bu ahengi kavramanız mümkün olmaz. İşte bakın, Hasköy, Balat, Fener, Cibali. Burada ahit sandığını taşımış bir imanın çilekeşleri yaşar. Hepsi de Musa'dan daha güçlüdür. Üstelik bütün korkularını atmış gibi devamlı gülerler. Musa'nın yüzü hiç gülmezmiş.'' Esther'e döndü. ''Sizi kırmak istemezdim matmazel. Lafın gelişi söyledim.'' ''Lütfen devam ediniz madam. Bende vasıflı bir taraf bulduğunuzu hemen fark ettirdiniz. Teşekkür ederim.'' Madame Rea tavrını hiç değiştirmeden devam etti. ''Şu güzel konağı görüyor musunuz? Beni oraya Alex'im götürmüştü. Pencerelerini, kapılarını, duvar demirlerini okşadım. Kızıl saçlı bir kadını seyreden Bahriyeli nöbetçiler, şüphem yok ki o gece rüyalarında beni seyrettiler.'' Onlar için inadına soyunduğumu hatırlıyorum. Sabah uyandığımda Alex, senin bir ince kaltak tarafın olduğunu dün gece anladım diye tebessümlü bir sitemle kahvemi getirmişti. İşte o gün Alex'i sevdiği denizin kucağına bıraktım. Esther bir mahremiyete haksız şartlarda şahit olmuş gibi utandı. Madame Rea kahvesinden bir yudum aldı. Biraz bilgiçlik yapacak noktaya geldiğini fark etti. İleri gidip gitmemeyi düşündü. Deniz komutanlığı binasının fenerleri yanıyordu. Bir aceleci subayın erken dokunduğu düğme, geçmişin ihtişamlı manzaralarından bir hatırayı nakleder gibi, biraz ölgün, biraz yorgun ama hala iddialı ve sevinçli bahçenin kuytuluklarını ortaya çıkarmıştı. Madame Rea başladığını bitirmeyi uygun buldu. Bu konağı banker Komondo sevgilisi için yaptırmış. Denilenler doğruysa iri yüzlü, tombul bir Rum kızını kapatmış bu konağa. Çifte çekme kayıklarla her gün Draman yokuşundaki annesinin evine gönderir, dönüşte Fener Kilisesi'nde mutlaka diz çökmesini istermiş. İsa'nın o yarı hülyalı dünyasında aranan bir kadının akşamları komandoyu ne kadar gururlandırdığını düşünebiliyor musunuz? Zaman zaman kendisi de o hülyalı peygamber telkinlerinde aklanmış bir ruhla dolar ve içini saran huzurun tadına varırdı. Ben bu gururu Eyüp'te, Bahariye'de hissettim. Tam kavrayamadığımız bir teslimiyet idrakiyle amacını anlayamadığımız isyanı bir arada görmek mümkündü. Bahariye Mevlevihanesi'nin avlusuna kadar girdim. Her anında bir başka nefes, bir başka mızrap sedasıyla ürpermiştim. Bir de dönüp kendi gönül sahama bakınca zevk ve vicdan yoluyla bütünleştiğim tek bir varlığın parçası olduğumu hissettim. İslam'ın vahdet dediği şey budur işte. Madame Rea sırtının ürperdiğini hissetti. Geri dönüp Esther'in çenesini avuçladı ve derin bir şefkatle baktı. Terbiyeyi elden bırakmadan mesafeleri yaklaştırmayı düşündü. Seni yordun mu güzel kız? Esther bu yakınlaşmadan mutlu olmuştu. Madame Rea'da güvenilecek bir ruh, sığınılacak bir kucak bulduğunu da fark etti. Hayretime hoş görünüz madam. Bu kadar çok hatırayı nasıl yaşayabildiniz? Madame Rea sandal sefasından inen küçük bir cariye gururuyla cevapladı. Hepsini bir Mevlevi dervişinden dinledim. Bu talihin size de gülmesini temenni ederim. Esther'in yüzünü seyretti. Ellerinden tutup kaldırdı. Geç kalmış bir arzuyu anlatır gibi kucakladı. İçindeki aynada Alex'in sureti göründü. Sesinde vuslat ve hasret hissettiren Mevlevi dervişinin özlenmiş hatırası vardı. Bir avuç suyun etrafında böyle gür gazelli bir hayatın "Medet ya Rab" diye bitişini bilmek ne kadar acı. Bütün gece hayalini kurduğunuz bir insanı sabahın köründe karşınızda görünce ürpermenin ötesinde hınçlı bir mukayese korkusu hissedersiniz. Nemika hayalini bile özlediği insanı karşısında görünce sarsıldı. Uzun bir süre öyle kaldı. Hasretini anlatsa açığa düşmüş gibi üzülecekti. Annesinin ikazını hatırladı. Söylenecek şeyin zamanı doğru seçilmişse çığlık ya da fısıltı fark etmez. Nemika ders bitince koşarak Behçet'in yanına gelmiş, bir seyir zevki tatmak istediğini hissettiren özlemini gizlemeye çalışmıştı. Biliyor musun, sana bazen Behçet, bazen doktor, bazen de delikanlı demek geliyor içimden. Her gün bir başka yanını fark ediyorum. Her değişik tarafın için farklı bir hitap bulmalıyım diye düşündüm. Behçet, Nemika'daki bu ani değişikliğin sebebini arayacak durumda değildi. Esther'e kavuşmak için bir an evvel gitmeyi istiyordu. Nemika bırakmadı. Avucunda hapsettiği iri elin sıcaklığını sürdürmek istiyordu. Behçet, telaşlı halinin fark edilmesinden ürkerek sordu. Seni evine bırakmamı ister misin Nemika? Hiç adam olmayacaksın Behçet. Behçet şaşırmıştı. Nemika'nın böyle bir azarlama sertliği gösterebileceğine ihtimal vermiyordu. Özür dilerim Nemika. Seni asla üzmek istemeyeceğimi çok iyi biliyorsun. Elbette biliyorum. O halde memnun etmeni de istiyorum. Nemika Behçet'in elini bırakmaya niyetli değildi. Çamların arasından geçerek bir köşeye çekilip gecelerini perişan eden duygularını ve aklından geçirdiği her arzuyu söyleyecek bir fırsat yaratmak istiyordu. Yorgunum doktor, yorgunum. Neyim var? Neyim yok ki? Nemika Behçet'in elini bıraktı. Çamlardan birinin dibine oturdu. Kurumuş yaprakları yere dökülmüştü. Dikenleri yeşil otlar arasından mutlaka bir yol bulup bu sıcak tenli kadının canını acıtacak zevki tatmak istediler. Otursana yanıma delikanlı. Böyle içten bir davetin sofrasına bağdaş kursa, bir başkasının payına el atmış gibi kendisini haksız ve sevimsiz bir açgözlülük içinde bulacaktı. Nemika'nın sesi diriydi. Hadi otur, cesaretsiz erkeklerden hoşlanmam. Behçet sigara çıkardı, Nemika'ya uzattı. İster misin? Evet, beni şaşırtıyorsun. Sen de beni. Nemika ilk nefesini çekti ve bütün içini boşalttı. Babam hayatımıza bir felaket gibi çöküyor Behçet. Ve ben bu kabusu bozacak cesareti gösterip uyanamıyorum. Kirpiğimin biri oynasa biliyorum ki başucumda içimi serinletecek bir bardak su bulacağım. Şeytanlar bütün vücudumu yatağa mıhlamışlar. Gözlerime öyle siyah bir bez bağlanmış ki ağlasam gözyaşlarım tenime bile değmeyecek. Nemika yaşadığı bütün sıkıntıları bir çırpıda anlatmak istiyor, ancak duygularının telaş içinde kaybolup gitmesinden korkuyordu. Kelimelere tek tek anlam vermek yerine sözlerinin bütünde değer taşımasına özen gösterdi. Sanki karanlıkta yolumu şaşırıp kaybolacakmışım gibi yüreğim yerinden oynamıştı. Koskoca adamın küçük bir hevesi büyütüp gövdesini böyle bir canavarla doldurmasından utandım. Aslında utandım dediğime bakma, bu korku hala içimi titretiyor. Nemika yüzünün sarardığını, sesinin boğuk bir nefes gibi tıkandığını hissetti. Devam etmek istemedi. Anlattıklarının Behçet'i ilgilendiren bir yanı yokmuş gibi davranıyordu. Behçet bir rastlantı sonucu tren sohbeti yaptığı sıradan bir yolcuyu nezaketen dinlermiş gibi kendi dünyasına dalmıştı. Nemika hem tavrını hem sesini değiştirdi. Beni dinlediğine emin misin? Gayet tabii. O halde benimle değilsin. Zannederim dinlemiyor, sadece işitiyorsun. Behçet rahatsız oldu. Nemika'nın aklından geçenleri okuması hoşuna gitmedi. Nemika, söylediklerine mana veremiyorum. Konuşurken beni yoruyorsun. Seni takip etmekte zorluk çekiyorum. Şu sıkıntını açıkça söylemeni rica ederim. Nemika el örgüsü atkısını boynuna sarmış, hırkasının kalın yakalarını kulaklarının hizasına kadar kaldırmıştı. Sırası iyi ayarlanmış bir şekilde konuşuyordu. Babamın yaptığı bütün iyilikleri herkesin duymasını isteyen böbürlü gürültüsünden her zaman ürkmüşümdür. Önce işi şakaya vurdum, sonra alttan aldım. Yalvarmaktan farkım yoktu. Nasıl alçaldığımı görseydin, bir daha yüzüme bakmazdın. İstedim ki korkumla aramda bir uygunluk, bir benzerlik olsun. Boynumu büküp bekledim. O üstüme üstüme geldi. Lütfen Nemika, lütfen tek bir cümlede anlat. Nemika, alttan alışlarını özenle ortaya çıkaran soluksuz, sinik ve saygılı üslubu bir yana bırakmış, gözü pekliğini, yiğitliğini sergileyen sesle içindekilerini bir bir ortaya dökmeye başlamıştı. Mevsimine göre fazla giyinmiş, bu sıkıntılı durumun terleriyle adam akıllı da ıslanmıştı. Hacı Kamil Efendi de evet demiş. Babam mesut ve gururlu bir sesle tebliğ etti. Bizi evlendirmek istiyorlar. Hacı Kamil Efendi haftaya nişan için İstanbul'a geliyormuş. Karanlık ne kadar kötü yaratılışta olursa olsun, o siyah vahşiliğini bir sevdaya sindirir, iştahasını kabartacak bir soyluluk aramaya başlar. Gözü dönmüş hazzı, azgınlığından alıp gevşetecek kudret, bir başka siyah gerginlik gibi güçlenir. Nemika, yakın bir savaşta karanlığın dizini çökertip sakinleştirmiş gibi mutlu bir yüz takındı. Bu yüzün çizgilerinde hemen fark edilen oynak taraf, içinin ayıplarını ortaya dökmeye hazırdı. Sert tabiatlı sanılan kadın, yumuşak bir dişiliğin ihtiyacını duyuracak kadar gür sesle konuşuyordu. Eğer Behçet üsteleseydi, anlattıklarının gerisindeki kurnazlıkları saymaya başlayacaktı. Namuslu olmayı elden bırakmaya kendi gücü bile yetmiyordu. Behçet'e bir sigara uzattı. İçer misiniz? Başını sallayıp öneriyi geri çevirdi. Nemika, şu ana kadar birini sevdiğimi zannediyordum. Şimdi kesinlikle eminim ki devasını bildiğim bir aşkın içindeyim. Benden sana koca olamayacağını yüzüme karşı söylemiştin. Bunu birlikte Hacı Kamil Efendi'ye söylemek için yardımını rica ederim. Güz sancısı meşe dallarında turuncu yapraklar gibi asılmıştı. Mayası bozuk tabiat bu sancıyı hissettirecek her fırsatı kullanıyordu. Yeşillik kendisini parçalayacak noktaya gelmişti. Turuncular üzerine bir bela gibi çöküyordu. O delice çöküş öylesine acıydı ki ayıpları ortaya döken bir ihanet gelip hemen etrafı sarmıştı. Nemika elindeki sigarayı uzattı. Teni sıcak ve nergis kokuluydu. Turuncunun tabiatındaki o kaltak tavır bütün tonlarıyla bakışlarına yerleşmişti. Sesinde saadetli bir öğle güneşi yükseliyordu. Sonuna kadar dayanacak gücün olduğunu sanmıyorum. Denemeni tavsiye etmem. Behçet şaşırdı. Acaba dengesini kaybetmiş biriyle mi konuşuyorum diye düşündü. Böyle bir ihtimali bile ayıp sayacak kadar yukarıdan bakışlı Nemika, nasıl olur da cehennemi hak etmiş bir kafire eza çektirir gibi talihini elinden almak isteyebilirdi? Bir hayreti haykırmak yerine bir yalvarmanın seslerini dile getirir gibiydi. Bütün söylediklerim bu mu? Nemika, Behçet'in elini tuttu, güç alarak ayağa kalktı, uzun tartışmalara gerek görmedi. Ben çocukluğumdan beri karıncaları ezmeye meraklıyımdır, doktor.